Ayrım 6.
İşin özünde toplumsal refahı sağlayacak sonuçlar alınamaz. Ekonomi şeffaf bir biçimde fakirliğe, dış borca, işsizliğe talim eder duruma gelir. 4. Amacın yalnız şeffaflık değil, şeffaflık içinde toplumsal kalkınma olması gerekir. Bunun anlamı şudur. Toplumdaki üretimin ve paylaşımın şeffaflaştırılması, ekonominin ve siyasetin şeffaflaştırılması. Yani hangi siyasi parti kimlerle beraber içeridekiler ve dışarıdakiler arasındaki ilişkiler gibi esas meselelerin şeffaflaştırılması gerekir. Bunların yerine bozuk ilişkileri meşru kabul ederek düzeni şeffaflaştırırsak toplumsal olarak meşru olmayanı meşrulaştırmış oluruz. Muhtardan iyi hal kağıdı alan herkesin iyi yurttaş sayılması gibi yanılgıya düşmüş oluruz. Toplumsal demokrasinin kendisi en iyi şeffaflığı da beraberine getirir. Çiftçinin, işçinin, memurun yanında kimler duruyor bu anlaşılır. Dışarıdaki güç odaklarına kimler Türkiye üzerinden kazanç sağlıyor bu da görülür. Halkın refahını çıkarını koruyanlarla korumayanlar arasındaki fark siyahla beyaz gibi ayrışır. Bugün yürütülen çaba bunların hiçbirini sağlamayacak. Ülke kalkınmasının siyasi, iktisadi ve hukuki olmak üzere üç ayağı vardır. Şeffaflığın bu üç ayakta hep birlikte sağlanması gerekir. Sadece hukuki şeffaflık, siyaset-iktisat ilişkisindeki çarpıklığı gizlemekten başka bir işe yaramaz. Yani sermaye, siyaset, medya, dış odaklar arasındaki ilişkiler halkın gözleri önünde serilmedikçe sadece hukuki şeffaflık perdeleme işinden başka bir iş görmez. Bunun da tek çözüm yolu toplumsal demokrasidir. Volkan Vural İstanbul Forumu'nda konuşuyor. Türkiye son bir yılda anayasanın %20'sini değiştirerek demokratikleşme konusunda önemli adımlar attı. Yasalarda büyük değişiklikler yapıldı. İdam ve kültürel kimlik konusu da halledilmek üzere. Mevzuat uyumu ise zaten eski yıllardan beri yapıla gelmekte. ABD esneklik göstermeli ve en kısa zamanda tam üyelik görüşmelerine geçmeli. Bunlar yalan olmayan doğru sözler ancak diğerleri söylenmez ise durum değişir. Bir doğru, iki eksik eşittir yalan olur. Bu konuşmayı duyanlar Türkiye-AB arasında tam üyelik görüşmelerine geçilme koşullarının Volkan Vural'ın yukarıda saydıklarıyla sınırlı olduğunu sanabilirler. Volkan Vural eksik anlatıyor. Bir şey eksik anlatılır ise yanlış ortaya konmuş olur. Yanlış ortaya konan olaylara göre varılan sonuç ise en hafif deyimiyle doğru değildir. Volkan Vural Ferhoygan'ın bangır bangır bağırarak söylediğini duymuyor mu? AB ben Kıbrıs'ı AB'ye dolayısıyla Yunanistan'a bu yıl sonuna kadar ilhak ediyorum. Türkiye sesini çıkarırsa Türkiye-AB ilişkileri kesilir diyor ve Sayın Volkan Vural bunu görmezlikten geliyor ve doğru söylemiyor. Yoksa İsmail Cem ile birlikte Brüksel'de kamuoyuna açıklanmayan sözler verildi de mi biz mi bilmiyoruz. Arkasından da Ege geliyor. AB Ege'yi de istiyor Kıbrıs'ı ve Ege'yi ver ondan sonra seninle ne yapacağımızı oturup konuşuruz diyor. Arkasından fırına sürülmüş Ermeni meselesi var. Avrupa Parlamentosu pozisyonunu belirlemiş, Türkiye ben soykırım yaptım, suçumu kabul ediyorum demez ise parlamentodan Türkiye ile hiçbir olumlu karar çıkmaz. Fransa Ermeni meselesini de Kıbrıs ve Ege gibi siyasi kriter yapma hazırlığında. Ve arkasından Güneydoğu var. AB ayrı siyasi kimlik istiyor, sadece dil ile yetinmiyor. Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir adım atılması da bu gerekli. AB pozisyonunu belirlemiş. Bütün bunlar Türkiye-AB ilişkilerinde AB'nin dayattığı ve dayatmakta olduğu koşullar. Katılım ortaklığı belgesinde bile siyasi kriter olarak yazılı Kıbrıs ve Ege meselelerini Volkan Vural neden söyleyemiyordu? AB ile işlerin iyi gitmekte olduğu yanlış mesajını veriyor, doğru söylemiyor. Olacak olanı Ferhoygan söylüyor hem de bağıra bağıra. Ekonomi gümrük birliği sonucu dibe vurmuş, sanayicisi, işçisi, çiftçisi, kobisi haykırıyor. Volkan Vural bunları da duymuyor mu? Ferhoygan'a söylediklerine kulaklarını kapatan Vural halkın sesini de mi duymuyor? Türkiye-AB ilişkilerini konuşan ve açıklayan siyasiler, bürokratlar, uzmanlar şu üç şeyi birlikte ele almak zorundadır. Sadece bir tanesini söylerlerse halkı kandırmış olurlar. 1. Kopenhag kriterleri burada siyasi, hukuki, iktisadi öngörüler vardır. Bu ölçülere uyum sağlanmasında demokratikleşme için olduğu kadar onun dışında da yararlar vardır. Ancak AB'nin tavşana kaç, tazıya tut politikasından vazgeçmesi gerekmektedir. 2. AB'nin Türkiye üzerinde tek yanlı dayatmaları vardır. Bu dayatmaları Lozan dengelerini sevre taşımak tehlikesine açık dayatmalardır. Türkiye bunları kabul edemez. Volkan Vural'ın bunu böyle açıklaması gerekir. Çünkü anlattığı konu Türkiye-AB dayatmaları bu ilişkilerin bir parçasıdır. 3. Türkiye-AB ilişkilerini anlatanların bugün Türkiye-AB ilişkilerinin diğer 12 adaydan farklı bir biçimde, tek yanlı bir zeminde bulunduğunu da ortaya koymaları gerekir. Çünkü bu çok önemlidir. Bu zemin 10-15 yıl daha sürerse Türkiye-AB'nin mutlak bir arka bahçesi ya da örtülü sömürgesi durumuna gelecektir. Bütün bunları anlatmayıp Türkiye-AB ilişkilerini anlatıyoruz diye sadece Kopenhag kriterlerini anlatmak yanlıştan öte halka aldatmak olur. Zaten bu şekilde eksik ve yanlış söyleye söyleye bugünkü noktaya geldik. Hem iç dengeleri hem de dış ilişkiler içinden çıkılmaz duruma soktuk. Bunların belgeleri ortadadır. Hayır diyen olur ise bütün belgeleri sıralayabilirim. Aynı yalanlar dün olduğu gibi bugün de sürdürülüyor. Belirli bir çevrenin güdümünde ama kesinlikle Türkiye'nin değil. Ve bazı gerçekleri halktan saklayarak yarın da AB'nin içine alınmayacak olan Türkiye'yi tek yanlı AB'ye bağlamak isteyen malum çevreler bu işlerin sorumlusu durumunda. Tuncay Kılıçpaşa bu nedenle eleştirildi. Kral çıplak dediği için. Yeni seçenekler, oligarşi ya da insanlık. Soğuk savaş sonrası dünya hızlı bir değişim içinde. Bu hızlı değişim yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Sorunlar, güçlülerin kendi kurallarını güç kullanarak uygulatma amaçlarından kaynaklanıyor. Soğuk savaşın hemen arkasından petrol bölgesinde oynanan oyun. Arkasından Yugoslavya'nın bölünmesi, Güneydoğu Asya'da operasyonlar ve nihayet 11 Eylül'le tetiklenen Afganistan operasyonu. Amerika merkezi dünya düzenine güç kullanarak yerleştirmek, bunu hem Avrupa'ya hem Asya büyüklerine kabul ettirmek istiyor. Çok uluslu şirketler Amerika ve diğer Batı arasında riskleri dağıtarak Batı ve vahşi kapitalizm diyorlar. Onlar da dünya egemenliğine büyük devletlerle birlikte ortak olmak istiyorlar. Batı ile vahşi kapitalizm bugün yönetmek isteyen ve yönetmekte olan taraf. Bu taraf içinde patronluk kavgası var. Amerika yalnız ben diyor, Avrupa birlikte yönetelim tezini savunuyor. Her iki olasılıkta da bir tarafta Batı ve vahşi kapitalizm bulunuyor. Her iki olasılıkta dünyanın %80'i için bir felaket senaryosu doğuruyor. Yani 1990'dan sonra da şiddetlenen, güçlü azınlığın daha güçlü, güçsüz çoğunluğun daha fakir ve daha bağımlı olduğu bir düzen. Çok uluslu şirketlerin yavaş yavaş oligarşinin odağına yerleşerek dünyayı teknolojilere, paraları ve tekelleriyle yönettikleri 21. yüzyılın yeni Roma İmparatorluğu. Az gelişmiş ülkelerin aslanlar yerine çok uluslu devlerin önüne atıldığı vahşi ve acımasız bir düzen. Çok kutupluluğu Asya savunuyor, Amerika egemenliğine karşı. Rusya, Çin, Hindistan. Batı'dan destek var. Biraz Japonya, biraz Fransa, gönülsüz de olsa Amerika'ya karşı duruyor. Türkiye çok kutupluluğu savunması gerekenlerin başında geliyor. Siyasi yönetimler savunamıyorlar çünkü Türkiye tek yanı bağlanmış. Dışarıdaki oligarşi içerideki uzantılarına dayanarak Türkiye'yi tek yanı bağlamış. Toplumsal demokrasinin önü kapatılmış, çok kutuplu düzen savunulamıyor. Siyasetteki dengesizlikler bürokrasiye, ekonomiye yansımış veya ekonomideki dengesizlikler siyaseti veya bürokrasiye yansımış. Aslında her ikisi de geçerli. O kadar iç içe geçmişler ki. Toroslardaki kardelen gibi insanları rahatlatan bir örnek. Halkın, ulusun, toplumun çok uluslu şirketlere karşı, ulus tanımayan dış güçlere karşı, bu dış güçlerin içerideki uzantılarına karşı kazanılmış bir zafer. Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün müstevlilere karşı kazandığı zafer gibi. Az gelişmiş ülkelerin haklarının gerektiğinde Roma imparatorlarına, Neronlara, çok uluslu şirketlere, onların arkasındaki oligarşiye karşı neler yapılabileceğini gösteren örnekler. Dünyanın çoğunluğunu oluşturan toplumlar, halklar, devletler bu gerçeği içlerine sindirdikleri zaman vahşi kapitalizmin de, çok uluslu şirketlerin de, arkalarındaki egemen güçlerin de yollarını her zaman kesebileceklerdir. Önemli olan bu anlayış ve örgütlenme içine girebilmektir. AB'nin Türkiye temsilcisi Karen Falk, Kıbrıs Türkleri Türkiye'yi adadan def etmek için başkaldırsın demiş. Ayrıca Denktaş da işinize yaramaz onu da değiştirin açıklamasını yapmış. Hürriyet birinci sayfadan verdi. Ancak bizim Karen Falk'a kızma hiç hakkımız yok. Neden böyle düşündüğümü bir açıklamam gerekiyor. Karen Falk'un haklılığını ortaya koymak için. Sıralayalım bakalım. 1. Devlet Bakanı Kemal Derviş geçen yıl Floransa'daki üniversitede yaptığı konuşmada Avrupalılara şöyle seslendi. Türkiye'nin AB'nin üyesi olmasa da Avrupa para sistemine girmelidir. Avrupa para sistemi içeride olanların AB kurumlarının yürüttüğü sistem. Kemal Derviş Türkiye'nin dışarıdan yönetilmesini, Brüksel'den yönetilmesini savunmuş olmuyor mu? O zaman Karen Falk da madem ki bu ülkenin bakanları böyle düşünüyor, ben de Brüksel'in temsilcisi olarak Türkiye'yi böyle yönetirim diye düşünmez mi? Hem de haklı olarak. 2. Ecevit'in sindiremem dediği Ege ve Kıbrıs koşullu ve göstermelik AB adaylığını birileri Ecevit'e dayatarak sindirttikten sonra 2000 yılında da yalan ve dolanla katılım ortaklığı belgesini hükümete kabul ettirdikten sonra sevgili Dear karşılığıdır Karen Falk da koşulları kabul ettiler ben de açarım ağzımı gerekeni söylerim diye düşünmez mi haklı olarak? 3. Diğer AB yöneticisi Verheugen 2 ay önce Atina'dan Türkiye'ye bangır bangır küfürler yağdırırken Dışişleri Bakanı gereken cevabı veremiyorsa Karen Hanım da Verheugen söyler ben söyleyemez miyim diye neden düşünmesin ki haklı olarak. 4. Geçen yıl İsmail Cem Kıbrıs'ın Türkiye'ye bedeli çok yüksek deyiverdi. Bunun üzerine İstanbul'daki bazı sermaye çevreleri madem bedel yüksek verelim gitsin biçiminde koroya katıldıktan sonra Madame Fok'ta bunlar madem Kıbrıs'ı gözden çıkarmış ben de yönetici temsilci olarak birkaç laf edeyim diye düşünmüşse hiç ayıp etmiş olmaz. Ne demişler? İğneyin kendine çuvaldızı başkasına. 5. AB yalnız Türkiye'deki yandaşlarını değil Kıbrıs'taki adamlarına para dağıtırken suçlusu yakalandıktan sonra İsmail Cem kalkıp ne ayıp el alevin işine karışılır mı? Kadın ne yaparsa yapar diyerek madama arka çıktıktan ve ortadaki feci durumun üstü yasaklarla örtüldükten sonra siz Karen Fogg'un yerinde olsanız ne düşünürdünüz? Madam da ben ne yaparsam yapayım bunlar eyvallah diyor diye düşünmüş ise madamın günahı ne? Olay Karen Falk ya da Verheugen meselesi değildir. Olay Türkiye'ye AB ilişkilerinin tek yanlı bir zemine oturtulmuş olmasıdır. Soğuk Savaş sona erince başlatılan dramatik gelişmeler 1995'te 6 Mart belgesiyle hukuk, siyaset ve iktisat mantığı ile taban tabanı zıt ve tek yanlı bir zemine oturtulmuştur. Türkiye AB karşısında diğer adayların yapmadığı tek yanlı bir zemine oturtulursa, bir yarı sömürge, bir arka bahçe durumuna düşürülürse, Froglar ve Verheugen'lar bir arka bahçede nasıl hareket etmek gerekiyorsa öyle hareket ederler. Türkiye AB ilişkilerinde Türkiye'yi örtülü bir sömürge durumuna düşüren kurumsal tek yanlı zemin düzeltilmedikçe, Türk İş Kitapçığı'nda belirtilen Kıbrıs, Ege, Ermeni meselesi, Güneydoğu konusundaki dayatmalar Avrupa tarafından ortadan kaldırılmadıkça bu Karen gider başka Karen gelir. Bir şey değişmez. Soğuk Savaş'ın bitimiyle içeride birileri ilginç ve tehlikeli bir oyun oynamaya başladılar. 1989'da Avrupa Türkiye'ye hayır deyince Özal hiç anlamı yok iken üye olmasak da gümrük birliğine gireceğiz dedim. Acaba buna kimler karar verdi? 6 Mart 95 belgesini imzalattıranlar neden Türkiye'nin tek yanlı bağlanmasını fark etmiyorlardı? 99 Mayıs'ında Schröder'den Ecevit'e mektup gönderenler 1999 Aralık ayında koşullu adaylığı da dayatarak Ecevit'e sindirtiyorlardı. Çeşitli kelime oyunları ile Kıbrıs ve Ege'nin katılım ortaklığı belgesine girmesini aynı çevre sağlıyordu. Yunanistan'ın Türkiye karşıtı politikası hiçbir şekilde değişmediği halde değişmiş gibi kamuoyunu aldatmaya çalışanlar da yine aynı çevrelerdi. Bu bazı çevreler AB'nin Türkiye'yi yarın da içine almayacağını çok iyi biliyorlar. İlişkilerdeki tek yanlılığın devamlılık kazanmasını istiyorlar. Ortada bir sessiz darbe vardır. Soğuk Savaş'ın sonrasında Türkiye'nin batıdan kopmasından korkanlar Türkiye bir sömürge bile olsa hiç fark etmez diye düşünmeye başladılar. Karen Falk'tan yakınmaya hiç hakkımız yok. Önemli olan bataklığı kurutmaktır. Yoksa biri gider, diğeri gelir. Hiçbir şey değişmez. Önce içimizdeki sorunu çözmemiz gerekiyor. Karen Falk'un hürriyete verilen başkaldırı çağrısı, sessiz darbenin sessizliğini bozan bir trafik kazasıdır. Bir parti istiyorum. Bir parti istiyorum. Bu işçi benim işçim. Bu çiftçi benim çiftçim. Bu memur benim memurum desin. Onların sorunları benim sorunlarım. Onların refahı toplumun refahı desin. Benim önceliklerim bunlardır düşüncesini içine sindirmiş olsun. Bir parti istiyorum. Ulusal sanayicinin yanında olsun. Üretime destek versin. İthalatı değil ihracatı özendirsin. Teknolojik gelişmenin öncüsü olsun. Beyin gücünü tersine çevirebilsin. Bir parti istiyorum. Devletin sosyal gücünün bu ülkenin insanların refahı ile özdeşleşebileceğini anlamış olsun. Bir parti istiyorum. Türkiye'nin vahşi kapitalizmin boyunduruğu altına nasıl sokulmakta olduğunu anlamış olsun. işçinin bu nedenle işsiz kaldığını, çiftçinin bu nedenle ürününü değerlendiremediğini görebilsin. Bir parti istiyorum, çok uluslu şirketlerin Türkiye'yi, ekonomisini, siyasetini nasıl bir ahtapot gibi soğumakta olduğunu görsün, bu canavarlara karşı savaş açsın, açsın ki insanımız iş, aş bulabilsin, ulusal sanayicimiz yatırım, ihracat yapsın, teknolojik atılım yapsın. Bir parti istiyorum, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tek yanı bağlayıp bu ülkeyi arka bahçe yapmak isteyenlere savaş açsın, halkı arkasına alarak gayrimillilere karşı, Avrupa muhiplerine karşı, 1919'daki gibi ülkeyi yabancılara satmak isteyenlere karşı koysun. Bir parti istiyorum, siyaseti halkı kandırmak değil, bu ülkenin ulusal çıkarlarını korumak olduğunu anlamış olsun. Halkın içinden çıksın, halkla beraber yürüsün, halkın partisi olsun. Bir parti istiyorum, koskoca ülkeyi bir esir gibi IMF'e, Dünya Bankası'na, onların gönderdiği insanlara, Karen Fogg'a ve onların etrafındakilere teslim etmesin. Bir parti istiyorum, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşısın, halkı, ekonomisi çağdaş uygarlık diye kandırarak çok uluslu şirketlerin, küreselleşmenin vahşi dişleri arasına teslim etmesin. İnsan haklarını, toplumsal demokrasiyi, bu ülkenin insanları hak ediyor diyerek geliştirsin. Bir köle gibi başkalarını yaranmak için yapmasın. Bir parti istiyorum, içinde Dünya Bankası, IMF memurları olmasın. Dışarıdan ısmarlama, hazır elbise gibi getirilmiş yeğenler, torunlar bulunmasın. Bileğinin hakkı ile bu toplumun insanının, işçisinin, çiftçisinin, aydınının içinden çıkmış olsun. İngiliz muhiplerinin bugünkü küreselleşmiş uzantıları bu partinin içinde bulunmasın. Bir parti istiyorum, yabancıların buyruklarını değil, bu ülke haklarının istediğini yerine getirsin. Bu ülkenin partisi olsun. Halk bunları istiyor. İnsanımız bunların özlemi içinde. Halk yabancılara hizmet veren, darbe sermaye tikelinin güdümündeki sistem partilerine ve politikacılarına artık hiç güvenmiyor. Bunların itibarları hiç kalmamış, sıfırı tüketmişler. Bunlar Türkiye'nin, halkımızın, insanımızın partileri olmaktan çok uzaklaşmışlar. IMF'in, Dünya Bankası'nın, Avrupa Birliği'nin partileri olmuşlar. İnsanımız Türkiye'nin partisini istiyor, yabancıların değil. İsimleri yerli ama cisimleri yabancı, kafaları yabancı ve yabancılar için çalışıyorlar. Çok uluslu şirketler için, yabancı sermaye odakları için, IMF için, Dünya Bankası için, Avrupa topluluğu için, Karen Fogg'lar için. Halk artık bunları istemiyor. Halk IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği partilerini, yabancı odakların güdümündeki yönetimleri istemiyor. Halk kendi partilerini, işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın, ulusal sanayicinin partisini istiyor. Biz bu ülkeyi IMF, Dünya Bankası, Avrupa muhiplerine teslim etmek için İngiliz muhiplerinden kurtarmadık diye haykırıyor. Kulaklarını, gözlerini kapatanlar yakında duymak ve görmek zorunda kalacaklar. Kimsenin kuşkusu olmasın. Halk artık uyanıyor. Bir takım adamlar, falanın torunu ya da yeğeni, Amerika'da iyi eğitim de görmüş, iyi başbakan olur diyerek devreye sokuluyor. Arkasından bir kısım medyada ciddi ciddi yazı ve değerlendirmeler yayınlıyorlar. Soyadı esas alınan feodal bir düzen gibi. Demokrasilerde ise insanlar örgütlerden yetişir. Halk örgütlerinden, yani çiftçinin, işçinin, ulusal cephenin örgüt ve kurumlarından gelir. Halkın temsilcisi olabilmesi için aşağıdan yukarı yavaş yavaş seçilerek ve kendilerini ispat ederek yükselecekler. Yoksa 3-5 iş adamının, 1-2 siyasinin ve dışarıdaki ortaklarının hafta sonu partisi yapar gibi, bir takım yeğenler ve oğullar ısmarlama ceket gibi elin yaban ülkelerinden getirilip hokka gibi masanın üzerine konmaz. Bu düpedüz oligarşinin dayatmasıdır. Hangi oligarşi mi? İçerideki bilinen dar çevreyle dışarıdaki ortaklarının oluşturduğu oligarşinin. Amerika sanki politikacı üretim merkezi, az gelişmiş ülkeler için ısmarlama politika üretilen bir yer. Otomobil yerine adam, ne fark eder ki? Sonuçta ikisi de mal işlevi görüyor. İktisadi çıkarların gereğini yapıyorlar, parayı ödeyenin, egemen güçlerin emrinde olarak. Birileri elbise ısmarlar gibi adam ısmarlıyor, sonra da bunu giydiriyorlar. Kim bu ısmarlayanlar? İçerideki belli güç odakları, oligarşinin çekirdeği. Bu ısmarlanan şey kime giydiriliyor? Çiftçiye, işçiye, memura, ulusal sanayiciye, yani Türkiye'ye, 65 milyona. Sen düşünme, biz senin için düşünür yaparız diyen oligarşi tarafından. Kısacası dar bir çevre ısmarlayıp Türkiye'ye giydiriyorlar. Hem de yıllardan beri toplumsal demokrasinin önünü kesen oligarşinin marifetleri bunlar. Bizim paramız var, bastırır her şeyi satın alırız. Siyasileri, bürokrasiyi, basını, hatta profesörleri bile. Zaten biz işleri birlikte yürütürüz. İktisattaki kural yanlıştır. Bizim düzenimizde para insan para kuralı geçerlidir diyorlar halka. Bastırırsan parayı alırsın adamı koyarsın cebine. Zaten adamı satın alınca iş biter. Her şeyi üretecek, ürettirecek olan da odur zaten. İstediğin doğru yanlış fikirleri, ne istersen her şeyi ürettirirsin bu insancıklara. Paran varsa üniversite bile kurarsın. Yalnız ticarethane değil. Mal üreteceğine insan üretirsin. O insanlar da sana para üretir. Bu kadar basit. İşte küreselleşme dedikleri budur. Dünyada insanlar harici her şeye dolaşıyor. İnsanların dolaşmasına gerek yok zaten. Para dolaşıyor ya, gider Türkiye'deki Mısır'daki insanları satın alır. İnsan dolaşıp ne yapacak? Para dolaşıp her şeyi halleder. Satın almayı bekleyen, tezgahın üzerine uzanmış insanlar vardır. Derya kuzuları gibi müşteri bekleyen, bastır parayı, al adamı. En kolayı bu. Eskiden olduğu gibi Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'ya taşınmaya hiç gerek yok. Bulunduğu yerde daha iyi hizmet görürler. Avrupa Birliği'nin dağıttığı paralar aklıma geldi. Ne kadar da ucuza gitmişler. Yazık, pazarlık bile etmemişler. Öyle ya, kriz var. Olmasa da zaten AB ile hiçbir şeyde pazarlık edilemez. Bence Karen Fogg'un dosyasına yasaklar onurumuzu korumak için getirildi. Birilerinin bu kadar ucuza gittiği ortaya çıkmasın diye. Başka ne olabilir? Bu nedenle Sayın İsmail Cem'in çabalarına büyük takdirle karşılamamız gerekir. İşte böyle. Ismarlama politikacılar bazen Amerika'dan getirilirken bazen de insanlar bulundukları yerden bedelleri ödenerek hizmet verirler. Sistem mal para mal değil, para insan para olarak çalışır. İster ısmarlama olsun, ister hazır, hiç fark etmiyor. İşleri oligarşi işte böyle yürütüyor. Hem de göz göre göre. Kral çıplak diyorlar, korkutuyor. AB tartışmaları en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklık Türkiye'nin AB'ye alınıp alınmamasıyla ilgili değil. Tansiyon yüksekliği AB'nin taleplerinin karşılanmasıyla ilgili. Bazıları ancak AB baskısı ile Türkiye'deki dönüşümlerin sağlanabileceğine inanıyor. Bazıları AB baskısı ve dayatması ile federatif bir yapılanmaya doğru yol alınacağını sanıyorlar. Diğer bazı çevreler ise ümmetçi siyasal oluşumlara karşı askerin engellemelerinin AB sayesinde durdurabileceğini düşünüyorlar. Bazı politikacılar ise Brüksel ile kader birliği yaparak kendilerini ve yakınlarını kurtarabileceklerine inanıyorlar. AB lobiciliği onlar için olmak ya da olmamak anlamını taşıyor. Sermaye kesiminde bazı büyüklerse sessiz darbelerini AB ile kader birliği yaparak yürüttükleri için bütün paralarını bu işte harcamaya başladılar. Türkiye'yi Avrupa himayesi altına sokabilmek için sessiz darbenin devamı gerekiyor, kesilmemeli. AB tartışmalarının üyelikle hiçbir ilgisi yok. Ancak himaye altına sokulma süreci aksamamalı. Her kesimin kendine göre bir beklentisi var. Ancak bu kesimler içinde işçiler, çiftçiler, memurlar, esnaf, ulusal sanayiciler yok. Birileri kafaları karıştırmak istiyor. Aynen 1995'teki gibi. Tren kaçmasın demişlerdi. Türkiye'yi AB'nin arka bahçesi yaparken de yalan söylemişlerdi. İşin aslına bakılırsa Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Ya İsviçre, Norveç gibi AB ile yan yana saygılı iki komşu olarak yaşayacağız ya da AB içine alınmadan bugün içinde bulunduğumuz tek yanlı süreci kemikleştirip AB'nin mandası olacağız.